O zaman şeyle başlayalım. Ne dersiniz? Komünite değerleri. Öyle bir şey hazırlamamız lazım. Code Fiction komünitesinin değerleriyle ilgili.
Niye lazım peki?
Niye lazım? Herkesin aynı noktada olduğundan emin olalım. Şeyi konuşalım. Yani hepimiz aynı şeyi mi düşünüyoruz? Onu konuşalım. Belki içimizden birisi mesela daha güzel bir şeye sahip, daha güzel bir ahlaka sahip. O belki bize yardımcı olacak. Ya da belki birisi çok böyle bu komünitenin veremeyeceği bir şeyi bekliyor olabilir. Ya da belki yani bir hedef belirlemek iyi bir şey değil mi sizce de? Ne dersiniz?
Mantıklı. Ben mesela herkesten düzgün Türkçe kullanmasını bekliyorum açıkçası. En azından gramer olarak. Bir D'leri dağlara ayırsın. K'leri ayırsın. Önemli işler.
Peki başka ne
Yani
gibi değerler lazım sizce? Deniz?
Leyan diye lafa girdim de şey anlamında yani değerler mi diyelim buna yoksa biz bir manifesto yayınlamak çok artistçe mi olur?
Manifesto
Manifesto.
ne abi, ne yaptın ya?
Niye? Sanki o
Çok
kadar
fazla
şeyimiz var.
ya.
Ne anlıyorsun ki manifesto olunca böyle komünist manifesto gibi bir şey
Onun gibi bir şey
yayınlamayacağız
anlıyorum, evet abi.
yani. yani.
Yani open source bir community isek eğer bence böyle değerlerimiz gibi bir şey en başta ortaya sunup daha sonra onun community tarafından geliştirilmesini bekleyebiliriz. Herkes bir şekilde katkıda bulunur yani.
Zaten hedef de o. Yani ben pull request yapabildiğim noktada daha da o kadar çalışır hale getiremedim çünkü. Bir en azından 5-6 madde falan veriyor olacağım. O 5-6 madde üzerinden hepsi değişebilir. Yeni şeyler eklenebilir, belki bunlar kabul edilir. Ama komünitenin bu konuda katkısını bekliyoruz.
Bir şey web sitesinde yayınlayacaksın değil mi
Evet,
Fırat?
web sitesine bir pull request yapacağım. İnsanlar görsün, incelesin, belki
Aynen
değişiklik
abi.
önersin.
Ya hatta böyle 5-10 kişiden approve etmesini veya Gitter'da approve ettirebiliriz insanlara. İsteyenler değiştirebilir veya onlar da pull request gönderebilir.
Yani aslında burada önemli olan şey şu. Yani biz bu komüniteyi ilk böyle başlattığımız zaman bu podcastlerle vesaireyle hep beraber hepimizin aklında şey vardı. Yani dedik ki bu herkesin dahil olabileceği, herkesin katkı sağlayabileceği bir topluluk olsun, böyle bir yapı olsun ve biz de bunu hedefleyelim, buna doğru koşalım. Herhangi birisi, isteyen herhangi birisi bir değişiklik önerisinde bulunsun ve bu tartışmaya açılsın. Böylece hep beraber karar vermiş olalımdı. En baştaki motivasyonumuz buydu.
Abi ilk maddem şey zaten. Code Fiction herkesin katılımına açıktır.
Aynen. En temeli. Doğru. Kesinlikle. Yürü be Fırat.
İşte bu.
Bu arada tünele
Allah
giriyoruz.
tünel. Of, çok karanlık.
Aynen
Peki
abi.
o zaman mesela değerlerden bahsediyoruz ya şeyi tartışalım mı? Şimdi ortaya bir tartışma konusu açmak istiyorum tünelden çıkarken biz.
Aha çıktık.
Diyelim ki mesela size bir şey geldi, bir kod bloğu geldi, bir daha doğrusu bir task'ı geliştirmeye başladınız. O task'ı geliştirirken orada şey gördünüz. Mesela işte task için 3 story point şey vermişsiniz, estimation vermişsiniz. Başladınız onu yazmaya. Fakat aslında onun arkasında şey de var. Böyle işte hiç unit testi yapılmamış bir yere denk geldiniz. Yani bir şekilde gözden kaçmış. Onun da unit testini yazıp mı pull request gönderirsiniz? Birinci sorun bu. Yoksa şey mi yaparsınız? Yani sadece kendi alanınızı mı geliştirirsiniz?
Süper soru ya. Bence bayağı başıma geliyor. Ya değişiyor duruma göre. Abi ne kadar zor olduğuna göre. Nasıl? Şey bu. Politik yaklaşımlı programlama. Ya abi değişiyor ama genelde şey yapıyorum ben. O arka tarafta mesela tamamlanmamış veya işte testi yazılmamış işin yapanıyla veya sorumlularıyla konuşuyorum önce. Ondan sonra da ne yapacağımıza beraber karar veriyoruz. En mantıklısının da bu olduğunu düşünüyorum. Ve bazen ben yazıyorum mesela, bazen onu yapan adam yazıyor, bazen hep beraber yazıyoruz diğer testleri mesela. Arka tarafta buzdağının görünmeyen kısmındaki kısmı.
Peki. Deniz sen ne düşünüyorsun?
Şimdi şey değil mi yani kod commit'ten geçmiş, kod review'den falan geçmiş çoktan şey olmuş. Ben öyle bir şey geliştirirken bunun unit testi yazılmamış oldum.
Evet.
Deniz ben buradayım bu arada.
Yani ben burada Uğur'un yaklaşımını çok sağlıklı buluyorum. Ya hani adamı gidip şey yapmak yerine bak böyle böyle bir şey var. Yazalım bunun unit testini iyi olur gibi gitmek bence mantıklı.
Peki, tamam. Ya ben de Mert, şey...
Sen ne yapıyorsun abi? Ben onu merak ettim.
Ya ben şöyle yapıyorum. İlk önce kendi yazacağım kısmı bitiriyorum. Orayla ilgili şeylerimi geliştiriyorum. Ondan sonra zamanım kalırsa onun da şeyini tamamlıyorum. Yani işin yoğunluğuna, aciliyetine bağlı. İşte onun da unit testlerini yazıyorum. Eğer baktım bir şekilde onu çabuk release etmemiz lazım. O zaman onunla ilgili yeni şey yaratıyorum. Task yaratıyorum. Yeni bir story yaratıyorum.
Şey yaptığın oluyor mu? Atıyorum arkada bir feature eksik mesela. Testlerini yazıp fail eden haliyle adama verdiğin oluyor mu? Aha bunlar... Fail olan testler.
O biraz ayıp ya, değil mi? Al bunları.
Ben yapmıyorum da, yo bizde yapılıyor bazen, o yüzden diyorum.
Ha. Bilmiyorum abi, o biraz şey bir sert.
Ama şey, yani sert evet, ama şey açısından güzel değil mi? Mesela o feature'ı isteyen adam mesela senin için testleri yazmış oluyor.
Yani evet. Evet, benim bir de şey var bu arada.
Geçiriyorsun testleri.
Öyle bir şey var, pair programming var. Ping pong programming diye. Duydunuz mu hiç onu? Hı, ya duydum. Sanırım ping pong da onun adı da, bilmiyorum. Bir sürü böyle garip şeyler var ya. Mesela şey yapıyorsun. Ben testleri yazıyorum. Ondan sonra push ediyorum senin repo'na. Sen pull ediyorsun, hı-hı, onu. Sen işte arkasını dolduruyorsun.
O da güzelmiş. Değişik yaklaşım.
Öyle programın modeli de var.
Alıştıktan sonra gider bence.
Aynen. İkinci soruma geçeyim mi?
Bu sorunun altındaki analoji neydi? Yani code fiction'la yani şey işte, bağlantısı.
Yani code fiction nasıl bir şey, ahlak yapısına sahip olmalı sizce bu tarz şeylerde? Yani nasıl inisiyatif almalı?
Gerilla gibi şey yapmayacağız yani, milletin test yazmadıysa utanmayacağız gibi bir şey çıkartma.
Adresi var, evine gideceğiz.
Yani ikinci soru, evet abi.
İkinci sorum da şey abi. Mesela diyelim ki sen bir şey yaptın. Bir değişiklik yaptın. Yaptığın değişikliklerle ilgili pull request gönderdin. Bu benim başıma geldi yakın zamanda bizim TypeScript kitabını çevirirken. Pull request'i gönderdin ama senin hiç dokunmadığın yerlerle ilgili adam yorumlar yazdı mesela. Yani işte yukarıda bir şey var, orada typo yapmışsın mesela, onu yazmış. İşte burada bu standartın kullanılmaması lazım falan filan demiş. Orada nasıl bir cevap verirsiniz o yorum
bir
yazan
dakika,
kişiye?
Bir dakika, ben hiç dokunmadım mı?
Yani mesela diyelim ki bir çeviri yapıyorsun değil mi? Mesela bizim, aha, kendi örneğimizden vereyim. Senin hiç dokunmadığın bir yerle ilgili senin yaptığın pull request'te adam yorum yazmış. Yani orada change set'te yok senin yaptığın şey. Ama baktığın zaman kalite için adamın yaptığı şey yanlış değil bence.
Ama senin commit'inde mi yani?
Ama benim commit'imde görünmüyor işte. Adam açmış, expand etmiş. Benim hiç ellemediğim yerlere gitmiş, yorum yazmış mesela.
Abi benim buradaki yaklaşım büyük ihtimal bununla alakalı başka bir issue açıp adamın söyledikleri de eğer mantıklıysa o issue'yu ekleyip kanka vallahi bak benim yaptıklarımla bir alakası yok, bunu onaylayalım. Bir sonraki issue'da bunu ele alırız demek olur herhalde.
Kanka diyeceğiz ama.
Diyeceğiz tabii.
Tabii kankasız olmaz. Güzel, peki. Sen ne düşünüyorsun Uğur?
Niye hep bu soruları ben cevaplıyormuşum gibi hissettim.
Çünkü İsveç'te yaşıyorsun. Medeniyetin göbeği.
Tabii canım. Abi, orada insanlık çok 10 numara.
Etik çok büyük problem burada. Şirkette başıma geldi daha 2 gün önce hatta. Benim çözdüğüm bir story'ye başka birinin yapması gereken şeylerle ilgili yorum yapıp story'yi de reject ettiler hatta.
Oha.
Böyle. Abi o story reject olunca böyle kırmızı şey oluyor gerçekten. Bir insan böyle niye reject ettiniz ya, içime oturdu falan diyorsun ama sonra gittim konuştum. Dedim ki böyle böyle, burayı ben yazmadım. İşte X kişisi yazdı. Gidelim bakalım beraber hani neymiş ne değilmiş. Sonra baktık gene oturduk, hep beraber çözdük abi. Yani takım işi birazcık bu işler. Biraz da anlayış meselesi.
Peki Eray, sen ne düşünüyorsun?
Ne kadar aslında kişi çalıştığına da biraz sanki bağlı. Mesela bizim şirkette birazcık bu konu biraz böyle iki kişiye kadar düşmüş durumda. O yüzden hani patronun gözünde hani bir durum varsa hani sen de yapmasındır diyerek bazen benim aynı şey, çünkü bize de git de kullanılıyor aynı zamanda. Orada hep biz şey yapıyoruz. Hani tamam öyledir, ben yapmışımdır deyip bazen kabul ettiğimiz durumlar da oluyor. Sırf kodun kalitesi artsın, hani işler daha hızlı ilerlesin, biz nasıl olsa kendi içerimizde hallederiz gibilerinden.
Yani şey, kol kırılır, kol kırılır yen içinde kalır mı diyorsun?
Yani her ne kadar benim hiç hoşuma gitmese de sonuçta bir başkasının yaptığı şeyler o da olsa, ben kendi şahsen bir kod düzgün değilse ister istemez eğer biliyorsam daha iyisini yapabileceğime inanıyorsam bazı şeyleri bazen kabul edip, ki şu anki şirketimden bahsediyorum, böyle atıyorum daha kurumsal, daha büyük bir şirketten bahsediyorsak orada her zaman bu tabii ki mutlaka hani ben kendimi korurdum ama daha ufak, daha böyle kompakt bir yapıda bazen bazı şeyleri şey yapabiliyoruz biz de. Hani kendi içimize çekip ya tamamdır, ya benim hatamdır, dur ben yapabilirim bunun daha iyisini gibi öne atladığımız zamanlar olabiliyor. Başkasının hatasını üstlendiğimiz. Yaşadığım şeyi söylüyorum sadece yani.
Bence orada biraz da şeye de kalabilir ya. Duruma göre yani, ben olsam öyle değerlendirdim. Eğer çok ufak bir şeyse kendim yapardım bir şekilde yani o şeyleri, review'ları. Ama o review bildiren kişiye de kendim şey yapardım. Bildirirdim. Yani ha, aslında yani, bu
çok pardon. Lafını kestim. Biz kendi aramızda mutlaka konuşuyoruz. Hani şurada şöyle yapmalıydın, niye bana böyle söyledin gibilerin. Ama hani kod kalitesi daha iyi olsun. Hadi gel beraber kod pairing yapalım. Ben yine de bunu daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Şu yüzden diye ikna edebilirsem hani ortalık daha mutlu bir hale geliyor diye düşünüyorum ama öyle bir yaklaşım var.
Ben Mert'in ilk söylediği örnekten yola çıkarak söyledim aslında da. Hani öyle bir durumda ben direkt şey yapardım herhalde ya. Yani ufak bir şeyse kendim yapardım da, daha büyük bir şeyse eğer belki Fırat'ın dediği ilk yönteme göre şey yapardım. Task açardım. Onu da artık kim alıp üstlenip yaparsa.
Bu arada istasyona geldik beyler.
Evet ya, burada evet, ya. Nasıl okunuyor abi?
Ne bileyim abi ya, buranın adı ne ki?
Yazıyordu yukarıda. Anons yaptılar abi.
Abi arabalarla terk edilmiş gibi.
Ya Uğur nasıl okunuyor abi ya? Sen bilirsin buraları ya.
Abi ben kaçırdım abi, istasyonun adını görmedim.
Mosyön mi? Nasıl okunuyor ki? Bilmiyorum
of
ki
abi ya. O J'ler, K'ler.
Öyle. Musere.
Nerede görüyorsunuz abi? Ben görmüyorum.
Aşağıda tabela var mı açıklamasında?
Moira mı? Yok. Mosyön.
Tabelasında yazıyor abi.
Allah. Bilemedim.
Bak sağın abi, camdan dışarı bak, göreceksin.
Aynen. Yok abi, ben bunu okumaya cesaret edemem.
Var değil mi İsveççe'de öyle okumaya cesaret edemediğin kelimeler?
Abi o yani o yani o çizgili o ö olarak okunuyor, onu biliyorum. Mosyön falan diye okunuyordur muhtemelen. Ama tamamen atıyorum.
Vay canına ya. Ama bayağı yağmış yani.
1,5 metre var mı abi?
Solda var abi.
Değil mi o sol tarafta? Arabaların olmayan hani. Arabaların orada da bayağı bir şey olmuş ya.
Terk etmişler abi arabaları, o ne ya?
Evet. Terk etmişler. Koşarak kaçan gördüm ben az önce.
Zombiler geliyor.
Bu arada Onur nerede? Onur nerede ya? Ya Onur nerede sağda abi? Onur nereye gitti?
İstasyonda indi galiba ya.
Abi ne istasyonu evet. Adam
ama
nereye
biraz
gitti
daha ya? Başka bir yerlere gitti. Burası soğuk geldi ona ya.
Onur şimdi Tayland'da. Hatta böyle garip bir adada. Adını da unuttum da. Bayağı kalacaklar orada galiba. Birkaç ay mı?
Vallahi geri dönüş biletini almadılar.
O derece.
Derece gittiler. Oradan Onur arkadaşımızı bundan bu cesaretli adamı için tebrik ediyorum ben. Hani hayatında evet. Büyük bir değişiklik yaptı.
Ya orada yazılım geliştirmeye devam edecek değil mi?
Yani bir müddet. Deneyecek en azından.
Orada çalışacak yani. Bir yandan gezip bir yandan çalışacak adam.
Şey ya, gönüllülük şeyleri yapacak galiba ya. İşleri. Köpek gezdirecek. O tür işler sanırım.
Birkaç da örnek versen köpek gezdirecek.
Kedi.
Balık.
Tayland'da ne vardı? Evet, balık
ona
olurdu.
Çok sıcak geldi de adam boyu böcekler varmış ya. Çok büyük sıkıntı.
Adam boyu böcek yok.
Adam boyu olmasa da büyükmüş yani.
Abi tren bekle kalkmıyor ya. Abi,
evet abi.
Ya.
İnsan da yok ki. Kim bekliyorsa.
Abi soğukta dolaşılır.
Aha gidiyor.
Of yavaş.
Bu arada Barış. Çok gıcırdıyorsun ya Barış'cığım.
Ben kötü ya. Bunu nasıl çıkılacağım acaba?
Abi şu bacaklarını kollarını bir yağla ya. Gözünü seveyim.
Tren dedik de yani.
Tren gıcırdıyor.
Peki şeylerden bahsedelim mi? Şu open source neler yapıyoruz? Onlardan bahsedelim mi?
Cidden abi neler yapıyorsunuz ya? Valla çok
güzel. Abi çok aslında çok fazla şey yapıyoruz ya aynı anda yine. Yani bilmiyorum bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi ama. bir grup şeye odaklanmış noktada. TypeScript kitabının çevrilmesine. Yani orada bayağı bir şey var. Ne derler? Bayağı bir fokus bir ekip var. Onlara da tek tek teşekkür edelim mi? İşi kapatanlara.
Edelim tabii.
Edelim değil mi ya? Hiç kimseye teşekkür etmiyoruz. Alkışlarız. Doruk var. En son o kapattı issue'yu. Ondan sonra Veysel var. O bir çeviri yaptı. İteratörün çevirisini yaptı. Ondan sonra şey var. Mustafa var. Issue'yu kapatanlar arasında. Özgün var. Değil mi? Başka unuttuğum kimse var mı? Mahmut review yapıyor. Çeviriye çok fırsat bulamıyor galiba. Uğur Aldanmaz. Öldüresiye yorumlar yazıyor. Gramer Nazi oldu.
Lazım abi, öyle biri lazım.
Evet abi.
Evet abi, çok iyi iş yapıyor yani, gerçekten çok iyi iş çıkartıyor. Mahmut da öyle.
Peki tahminen yüzde kaçı bir
bitti sizce?
11 tane issue'umuz kaldı.
11 issue kaldı, 12 tane kapatmışız şimdiye kadar. %50'deyiz ilk milestone için.
%58.
Ha, iyi ya. 58. Ben bir %90'da gireyim de nemalanayım. Benim de ismim
okusun. Vay arkadaş ya.
Biz de yaptık.
Vay arkadaş ya.
Göreceğiz senin pull request'ler nasıl dönecek Deniz.
Aynen. Bu arada şu an kaç saattir şu arabayı geçecek miyiz diye bakıyorum sağdan. Galiba abi, geçiyoruz.
Ha gayret. Oh be.
Yollarım zararlıyor
geçtik.
Zaten ya.
Oh ya. Geçtik ama.
Vallahi ya.
Ben de net yavaşmış.
Ama şimdi hızlanır abi, ya.
Şehir içinde yavaş gidiyor ya. Aha görmüyor ya.
Abi aa,
şehir
vallahi görmüş.
Görmüyor. Denizdir abi belki de.
Yok ya. Burada deniz.
Coğrafya bilgimi sıfırın olmak hakkında.
Aç Maps'ten bak abi.
Oh boşver. Nereye bakıyorduk?
Musera. Musera.
Abi göl gibi ya. Of dağa bak dağ süper.
Yalnız ne güzel ya.
Vallahi
ya adamlar yapmış.
Evler pahalı mıdır acaba burada? Alsak mı bir tane?
Çok pahalı. Çok pahalı.
Bizim şeye çevirince abi pahalı olur.
Keşke, bence köydür oraya.
Keşke Uğur'un kılçıklı fasulyeden biz de yeseydik.
bu arada en son testlerini de yazdım. Yani daha doğrusu testlerini yazmaya başladım. Spell Checker Türkçe. Ona da başladık.
Bu arada Deniz'miş.
Hadi ya.
Vay.
Ama çok değişik. Dereye yakın deniz. Yani dere, denize dökülen derenin ucuymuş.
Yani ağız.
Evet öyle bir şey. Ne diyorlar?
Neydi ya öyle coğrafya dersinde alüvyon muydu? Bir şeyler vardı.
Ne yaptın ne alüvyon ya? Bir tek kelimeyi söyledin şu an.
Havra neydi?
Yanardağ.
Vay arkadaş. Unutmamış.
bütün buzzwordleri kullandınız coğrafya ile ilgili ya.
Delta vardı delta.
Değil abi işte olmadı gene ya. O verimli olan arazi. Hani orada böyle. Alüvyonların birikmesiyle.
Delta bir de üçgen oluyor değil mi?
Evet üçgen.
Birikiyor delta'dan. Orada alüvyon falan. Onun bir de oyunu vardı. Delta Force mu? Delta Force. Evet.
Tamam karanlığa girdik şu an.
Evet. Nasıl çıkacağız biz buradan ya?
Allah Allah. Far falan koymamışlar mı abi trene?
Abi yok işte.
Enerji. Ama bak ışık gözüküyor. Geliyor.
Tünelin ucu değilmiş abi o tabelaymış. Ha vallahi. Trollen.
Abi şu olay Ahmet Çakar'a dönmesin şurada. Tren yorumluyoruz.
Resmen kandırdı ya.
Mert başka ne projemiz var?
Başka ne projemiz var? Benim aklımda şöyle güzel bir fikir var. Fikirle geldim gene size. Bizim Code Fiction Tech sayfasına arka taraftan şeyleri hatırlıyor musunuz? Böyle adventure oyunları vardı çok eskiden. Text Adventure.
Monkey Island. Aa ondan önce.
Yok. Hmm. Daha da eski. BBS zamanlarında böyle.
Amiga'da Keloğlan vardı. Hatta Commodore'daydı ya.
Onu bilmiyorum ben. O ne ya?
Süper abi süpermiş. Text Adventure. Türkçe. Abi,
ama Text Adventure değildi vardı o. Ya. Ya Text Adventure'da evet, işte. Ya işte abi bir ev şeydesin mesela mağaraya girdin. İşte lamba var, düğme var. Bir de işte ne bileyim bir şey var. Ne yaparsın falan.
Abi bu arada lafını bölüyorum. Ben geçen sene oradaki bu İstanbul Efsaneli yazan ekipten biriyle tanıştım. İşte abi nasıl yazıyordunuz kod mod falan diye. Heriflerin şöyle metotları varmış. Ne gerizekalısın Ali ya uff falan diye böyle metotlar tanımıyorlarmış. O yüzden şu an diye okuduk mu anlamıyoruz.
Gayet güzelmiş. Ben şey yapmayı düşünüyorum abi. Bir herhangi bir web sitesinin konsolunu açtın. Hani bu şey yapıyorlar ya. İşte sen de bizden misin? Böyle konsol inspect ettiği zaman. Hani başvuru yap falan diye böyle çok geyik bir şey yapıyorlar ya. Ben onu birazcık daha elit hale getirmeyi düşünüyorum. Nasıl olacak? Konsoldan oyun oynayacaksın. Ama sen bir anda şeyin farkına varacaksın mesela. Aslında ben iş görüşmesindeyim. Nasıl? Değişik olmaz mı?
XP veriyor mu?
Nasıl?
Var diye oyun. XP alırsın.
Aynen. Belli puzzle'lar verecek sana. Kod da yazdırabilir belki. Böyle bir oyun eğlenceli olur bence ya.
Aslında evet, yaparız peki ya. Bizim sitede yapmamızın amacı ne? İşe almayacağız.
Biz kimse. Sadece deneyeceğiz. Ondan sonra isteyen istediği gibi.
Open source edelim abi. Şirketler kullansın.
Aynen. Aklımdaki o.
Olabilirmiş. Güzel. Bence. Evet.
Yani günün sonunda aslında senin farkında olmadan bir iş görüşmesinde olacağını şey yapacaksın. Benim aklımdaki senaryoda şeyle başlayacak böyle. Bir gün işe gidiyorsun abi. Ofisten içeri giriyorsun böyle. Kimse yok. Sonra işte cep telefonundan Twitter'a bir bakıyorsun. Aslında işte firman şey olmuş. İflas etmiş. Ofistesin, ne yaparsın? La başlayacak mesela.
Köye yerleşirim.
Ofistesin.
Çok hızlı yani. Atlarım uçağa.
Ben hemen oyun açarım ya.
Abi de şey yapsak mı artık? Hangi oyun?
Kuyu ekiş açıyorum. Botlarla biraz takılırım.
Mantıklı. Bizim siteyi böyle bir şeye yapsak. Angular'a çevirsek. Böyle bir projemiz vardı bir ara.
Olabilir.
Aynen, ben o ekipte yer alırım.
Yani sen şimdi... Hop Tünel. Sen şimdi şey ya. Ne derler?
Sen hayırdır der gibi konuşuyorsun ama.
Sen önce bir iki şey yap ya. Şöyle bir. Bir kodları klonla en azından. Birkaç repository klonla da ondan sonra konuşalım bunları.
Evet, haklısınız. Bir şey diyemiyorum. Ama Angular'ı yapalım yani.
Valla ellerinden
öper. Geri adım dağıtmıyor hiç.
Evet evet, hiç yok hiç. Tersi yok.
Tamam, utandım ama yapalım yani.
Deniz, sen çeviri yapacaktın.
Yapacağım abi ya. Tamam, geri kalın 150 bende.
Ne?
Oha.
Çok büyüksünüz.
Böyle büyük vaatler veriyorum, sonra hiçbir şey yapamıyorum.
Abi bu da bir yazılımcı hastalığı bence ya. Yani böyle bazen şey hepsi hissediyorsun. Hani çok iyi böyle bir şeyi başarabileceğini hissediyorsun. Fazla evet, böyle overcommit ediyorsun. Böyle bir sanki olur gibi geliyor. İşin içine girince uf, ondan sonra olmuyor.
Çok zor. Abi onun bende şey versiyonu oluyor. Aslında söylerken de farkındayım. Ulan galiba olmayacak bu ama geri de alamıyorum. Kötü oluyor evet. Yani.
Niye geri alamıyorsun? Yani ben yapamadım. Öyle... Olmuyor mu öyle?
Yani aslında normalde dersin yapamadım diye ama hani onu ulan ben bunu yaparım derken öyle bir tarzda söylüyorsun ki artık o geri dönüş olmuyor.
Yiğitliğe bok sürdürmeyeyim diyorsun yani.
O yüzden çok proje bitirmişliğim var. Benim çalışma tarzım böyle.
Buradan yetkililere duyuralım.
Hangi filmde vardı ya? Böyle fixer bir adam vardı ya. Bunlar bir ortalık karışınca. Pulp Fiction'da mıydı?
Ha, Pulp Fiction'da. Herif geliyordu, ortalığı temizliyordu.
Onların ortalığı temizleme anlayışı bayağı adam öldürmekti.
Yani Winston Wolf muydu adamın adı?
Winston Vega?
Winston Wolf'tu galiba. Cleaner.
Benim hafızam çok kötü abi.
Bir nevi debugging yapıyorlar. Hani.
O biraz debug'dan öte. O format çekiyor.
Başarılı değil mi?
Aynen, temizliyor yani, hiç olmamışçasına.
Komiti rebase head yapıyor direkt yani. Başka bir şey yapmıyor aslında.
Ya da evet, o da olabilir.
Aslında bize de öyle gerekli mi acaba? Repositörlerin başına böyle yanlış komit gönderirsek ne olur? Standartlarımız olmazsa ne olur? Standartlara neye uymadın? Rebase yapıyorum bunu.
Zaten merge etmezsin.
Pull'u yani, gösterecek de deriz. Diyelim ki PR'dan da geçti.
Ha, o zaman rebase, yapacak bir şey yok.
Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.
Tabii canım. 6 ay önceye dön mesela.
O zaman bunu değerlerimize yazalım. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.
Başka ne değerimiz olsun mesela? Yani sizce neye değer vermeli bu komünite?
Abi bence her zaman herkesin fikirlerine değer vermeliyiz. Bu şekilde olmalı.
Değil mi? Yani ve değişikliğe her zaman açık olmalı.
Evet.
Evet.
Gene karar
değil. Yani yıllardır tartışması şeylerden biri de şey değil mi? Hani hep söyleriz, bir yazılımcının düşebileceği en tehlikeli durum yobazlaşması yani, mesleki anlamda. O yüzden her zaman yeniliklere açık olmak lazım ve yani junior'ından senior'ına kadar herkesin her şeye katabileceği bir şey var. Görüş olarak, fikir olarak, bilgi olarak. Yani herkes herkesin ufkunu açabilir diye düşünüyorum ben.
Kod yobazı güzel bir kavrammış.
Evet abi, o bayağı üzücü. Yani düşünsene, adam yıllarca .NET yazmış. Sadece .NET yazmış. Ve yeni bir şey yapmak da istemiyor. Niye anlıyorsun Deniz ya?
Abi niye istesin ki bırakmak ya? Mükemmel, kendi kendine bir dünya oluşturmuş. O dünyada her şeyi yapabiliyor. Çok zor.
Hayır
ya.
Hayır canım, Mert'in dediği başka bir şey de ben orada şey yapayım.
Benim orada aslında şey demek istediğim şey. Yani ya aslında tabii adam eğer bununla mutluysa ve hani daha fazla bir şey öğrenmek istemiyorsa o domainde kalmasında hiçbir sakınca yok bence. Ve bu ayıp da değil bana kalırsa. Yani sadece aslında bir mühendis olarak ne yapmak istediğine, yani kendisinin, yani mesleğinin ne gözle baktığı önemli bence.
Abi şeyde haklısın. Yani bir insan bir platformda kalabilir. Bunun kalmayı tercih edebilir ama dünyası o platform olmamalı. Sırf o platformda kalsa bile. Hani etrafta ne dönüyor bilmesi lazım. Başka bir şeyler var. Sürekli seçeneklerini açık tutması lazım. Ben öyle düşünüyorum.
Evet.
Ya beni bir 7-8 yıl önce hatırlayanlar, Mert, İrgin, belki o zamanlar beni hatırlarsınız, böyle Java'yı savunurdum. Yani hiçbir şey yokmuş gibi başka Java'yı savunurdum. Yani evet, belki o zamanlar hatta hani Java, C Sharp karşılaştırması yaptığımızda belki Java yine bir tık öndeydi, ama şu an hala aynı kafada olan da böyle körü körüne X platform süper abi deyip her şeyi yoka saymak bence biraz bu yobazlık konusuna giriyor gibi. Bence bunun olmaması gerekiyor.
Evet abi, benim tam olarak yobazlıktan kastettiğim oydu aslında. Yani kendi domaininde kalmak istiyorsan zaten kendi domaininde yapabileceğin projelerde görev alırsın. Yaparsın. Ama başka bir domaine geçip hala kendi eski o alışılagelmiş veya en iyi bildiğin şeyleri yapmaya devam ettiğin zaman aslında yobazlaşıp verimsizleşiyorsun galiba.
Alışkanlıklarını taşımaktan bahsediyorsun değil mi? Başka bir platformda.
Evet, ama bir de onu dayatmak var abi başka insanlara.
Oo, çok kötü, çirkinmiş o.
O çirkin.
Arkadaşlar yapmayalım onu.
Yapmayalım tabii ya. Yani mesela şeyler de var. Bunu bazı insanlarda da görüyoruz aslında. Etrafımızda var öyle insanlar. Yobazlıktan ziyade ya bilmiyorum, belki işte o senin bahsettiğin yobazlık tanımına girebilir Uğur. Adam şey yapıyor mesela, işte bir paterni öğrenmiş. Bir belli bir şekilde yazılım yapmasını biliyor ama onun dışına iş çıkmıyor. Hep aynı şeyi tekrarlıyor. Her girdiği projede aynı şekilde yapıyor. Aynı domainde yapıyor bir de bunu. Hiç teknoloji de değiştirmiyor. İşte o noktada aslında kendisine de, yani eğer ilerlemek istiyorsa bu meslekte, bence kendisine de ve firmasına da aslında zarar veriyor farkında olmadan.
Peki abi, yazılım zanaat mıdır, sanat mıdır? Konusuna girelim.
Sanat olmadığı kesin abi.
Zanaat.
Değil mi? Ben de öyle düşünüyorum ama işte,
bizim şirkette de aynı şekilde düşünüyorum.
Bence işte bir zanaatı yapıyorsan eğer, zanaat da önemli bir şey. Yani sanatın bir küçüğü gibi bakmamak lazım. Yaptığın zanaata bir saygın olması lazım. Ben hep öyle düşünüyorum. Yani kendi mesleğine bir saygın olması lazım öncelikle. O seni şey yapmalı, kendini geliştirmeye itmeli.
Evet. Ama şey diyebilirim abi orada. Mesela şimdi zanaat yapan birisi yenilik arar mı? Yani, evet, yani mesela bir zanaatkar, evet yani zanaatkar düşün. Adam şey yapıyor yani, usta. İşte ne bileyim, adam çok iyi ahşap şeyler yapıyor ve bunu yıllarca yapmış. Çırağına da hep bunu öğretiyor. Böyle bu şekilde yapmasını öğretiyor. Yani oradaki o benzetme o kadar da oturmuyor gibi geliyor bana bazen.
Ya o anlamda bakınca öyle, ama orada bile yani yenilik yapan aslında başarılı oluyor. Onun yaptığı ürün satıyor. Yani değişik şeyler yapan. Ama her zaman herkesin değişik şeyler ihtiyacı olmuyor tabii. Evet.
Bu biraz teknolojiyle de alakalı değil mi? Yani hani tahtanın kullanılan teknolojisi sonuçta belli bir yere kadar. Ama biz neredeyse takip etmekte bile zorlandığımız bir çevrede şu an çalışıyoruz. O yüzden istediğimiz kadar zanaat olduğunu düşünelim, mutlaka hep kendimizi geliştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. O comfort zone'dan çıkmamız lazım yani.
Evet abi, çok çok güzel söyledin. O comfort zone zaten aslında yazılımcıyı ya da mühendisi bitiren bir şey. Yani orada kaldığın sürece hep aynı şeyleri yapıyorsun. Onu kırman gerekiyor yani.
Çok hızlı değişiyor ya. Eskiden bu kadar hızlı değişmiyordu yani, düşünüyorum da. Özellikle son 2-3 senedir her şey çok hızlı değişiyor. Yani sanki bundan 5-6 sene önce bir şeyler stabil olmuştu gibi. Ya da bana o zaman öyle geliyordu, ama şimdi sanki yeni bir devirdeyiz ve stabil olmasına böyle yıllar var gibi. Belki de hiçbir zaman olmayacak.
Belki de biz yaşlanıyoruz. Kim bilir?
Vallahi olabilir. Ama ya bir taraftan da yaşlanıyorsun ama. Ya mesela hakikaten şimdi yaşlılık dedin de abi. Kaç yaşına kadar yazılımcı olabilirsin? Yani hep yazılımcı kalmaya devam edebilir misin? Aslında evet ya, önemli bir soru. Çünkü mesela Türkiye'de birçok insan belli bir yaşın üstünde artık ben yönetici olmalıyım diye böyle istifa etmeye başlıyor firmasından. Başka firmaları yönetici pozisyonunda gidiyorlar. Yani tabii bunu yapmak isteyebilirsin kariyer tercihi olarak. Bu normal bir şey bence, yönetim tarafında bulunmak. Teknik yeter artık deyip gidebilirsin, ama yani mesela sizce hayatı boyunca, yani emekli olana kadar yazılım yapan adam yazılım iyi bir yazılımcı mıdır, yoksa kötü bir yazılımcı olduğu için mi onu yapıyordur?
Ben cevap verebilir miyim kendimden, başka biri girmeyecekse?
Lütfen,
yani buyurun. Yani 20'li yaşların başında ilk bu işe başladığımda yani problemlerle çok uzun süre boğuşuyordum. Ama elim daha azlıydı ve daha dayanıklıydım. Böyle yani 20 saat falan kod yazabiliyordum. Şimdi yani 30'uma geldim. O kadar dayanıklı değilim ama problemleri daha hızlı çözüyorum. Yani belli bir tecrübe sanırım sana bir şeyler katıyor ve her yaşta kaybettiğin bir şeyleri aslında bir şeyler daha kazanıyorsun yaşlandıkça, yazılım konusunda tecrübelendikçe. Bence yapabilirsin gibi geliyor yani 40'larına 50'lerine kadar bir yandan da. Ha, bu başarısızlığını mı gösterir? Bence göstermez. Tercih yani. Çalışabiliyorsan. Hatta daha başarı şeyi de gösterir yani. O kadar 20'li yaşlarındaki gençlerin arasında sen hala böyle 40-45 yaşında yazılım yapabiliyorsan aslında bu senin başarılı olduğunu gösterir bence.
Ya ben Deniz'le çok paralel aslında duygular içerisindeyim bu aralar. Yani böyle garip gelgitlerim falan da oldu. çok olmuş yani, şöyle bakınca bayağı uzun zamandır yapıyorum yani bu işi. Ama onların yanında yazılımcı kendimize yazılımcı diyemeyeceğimiz böyle dev adamlar var. Adam gelmiş 50'sine 60'ına. Hala böyle yardıran adamlar var yani. O yüzden hiç bence bu işin yaşla alakası yok. Ama o yavaşlık konusunda ben de öyleyim Deniz. Artık abi şey, bazen elim gitmiyor falan ya. Basamıyorum tuşa böyle. Gücüm kalmıyor yani. Ama ayrıca yani yöneticiliğe geçen adam da illa yazılımı bırakacak diye bir kaydı yok. Yani teknik bir yönetici de olabilirsin gayet tabii ki. Böyle bir evet, mümkünat var.
Ben şeyi görmüştüm. Eski bir şirketimde çalışırken bayağı böyle 55-60 yaşına yaklaşmış. Belki de daha gençti ama ben öyle görünüyordu en azından. Hani hayat yaşlandırmış olabilir. Bir yazılımcı vardı. Her şeye el atmış. Yani direkt assembly'den adam gelmiş. Ve orada klasik ASP yazıyordu. Tabii biraz eskiydi, evet biliyorum, ama öyle sorunlar oluyordu ki biz uğraşıyorduk saatlerce. Saatlerce, hatta belki bir gün iki gün o kişiyi hiç görmüyorduk. Arada bir geliyordu, böyle bir saat falan geliyordu, iki saat geliyordu, ama o şirketin gerçekten personeliydi ve de tam maaş alıyordu. Ama bizim öyle saatlerce, hatta günlerce çözemediğim şeyi dakikalar içerisinde çözüp gidiyordu adam. Yani bu noktaya gelmiş, hani hep yazılım yapmış, hiç yönetime geçmemiş. Ama adam kendini bu şekilde bu noktaya kadar geliştirmiş. Hani bence bu da bir başarı benim düşünceme göre.
Katılıyorum. Bir de Türkiye'de şöyle bir algı var. Yani belli bir yaşa geldikten sonra, belli bir deneyim kazandıktan sonra hala yazılımcıysan sende bir sorun var gibi düşünülüyor. O yüzden böyle Türkiye'deki işte insanların, yazılımcıların çoğu işte belli bir deneyim kazandıktan sonra yönetici olma tarafına geçmek durumunda kalıyorlar. Biraz mahalle baskısından da dolayı. Ama bence böyle bir şey olmasına çok da gerek yok. Hani adam şeyde başarılıysa yazılım konusunda, bunu ileriki yaşlarında da devam ettirebilir. Onun deneyimiyle belki daha verimli de olabilir. Yani yazılım ekibine daha güzel katkıları olabilir diye düşünüyorum.
Evet abi, yani yazılım tarafında en önemli şey tecrübe aslında. Yani şimdi sen belki yazdığın o platform hakkında bir tecrübe ediniyorsun. Yani o biraz karıştırılıyor Türkiye'de. Yani mesela bir adam o çalıştığı platform hakkında her şeyi bildiği zaman aslında tecrübeli deniyor, ama aslında o değil tecrübe. Yani o adam da tecrübeli olabilir ek olarak, ama diğer taraftan da aslında şey, yani adam bir taraftan da yazılımı bilmek önemli. Yani bir problemle karşılaştığın zaman nasıl bakacağını, nasıl ilerleyeceğini falan bilmen çok önemli. O yüzden şey düşünüyorum ben, yani sen yazılımcı olarak bence eğer yapmaktan keyif alıyorsan devam edebilirsin. Yani yazılımcı olmaya devam edebilirsin. Hani ben şimdi mesela 32 yaşındayım. İşte aramızdaki en yaşlı şey herhalde şu anda ya Eray ya Uğur. Yani ya öyle bakınca ben. Ha ya da evet, ya da Barış. Mesela 32 yaşındayım ben, ama hiç kendimi yavaşladığımı düşünmüyorum yani eskisi kadar. Hızlı gidebiliyorum. O biraz kişinin motivasyonuyla ilgili olabilir belki. Hani bazen sen düşüyor insanlar. Sende öyle
manyaklık var hep ya. Hep ben de onu fark ettim yani.
Teşekkür ederim.
Bu mu yani?
Hayır ya, o anlamda söylemiyorum. Mert'in hakikaten öyle bir olayı var. Bazıları demek ki böyle oluyor. Ama ben şundan eminim ki eğer bir gün böyle hani yaşlanırsam, ki yaşlanacağım, çok saçma bir giriş oldu. Hani böyle kırklarıma falan geldim, böyle ortamın hani bir yöneticilik falan gibi bir şey de artık elimi ayağımı çekti. Hiçbir zaman şunu çalışan insanlara yapmayacağım hani. Çünkü benim başıma geldi. Ben daha ölmedim diye böyle 10 yıl önceki bilgilerimle insanlara böyle artistik taslamayacağım ya. Bunun çok çirkin olduğunu düşünüyorum.
Hatırlıyorum.
Abi ben de şey garip geliyor. Yani bu şu anda çalıştığımız yöneticiler de, yani kötü olan da iyi olan da, ama Türkiye söz konusuysa kötü olan daha çok öne çıkıyor. Onlar da bir şekilde yöneticiydi. Yazılımcılardı. Çalıştılar 10 yıl, 15 yıl. Sonra sektör bunları ona itti ve yönetici oldular. Ve kendilerini kapadılar. Niye bu kadar kapadılar kendilerini? Neden dünyayı takip etmiyorlar, onu merak ediyorum ben de.
Motivasyonun yok ki abi. Yani.
Bence şu anki yöneticiler Türkiye'de yazılım sektörünün ilk yöneticileri neredeyse. Ve bunların yöneticileri de o zamanlar yazılım yöneticisi değildi aslında. İşte genel müdür vesaire, onlara bağlı insanlardı. Hı. Ve yazılım projecilerinin nasıl yöneticilerini bilmeyen insanlardı diye düşünüyorum. Bir şekilde onları örnek alıp belki de onların doğru olduğunu düşünüp o yüzden bu kafaya bürünmüş olabilirler diye düşünüyorum.
Evet abi. Tabii, çok güzel söyledin Barış. Bence biraz onunla alakalı o. Yani bu şu anda bizim gördüğümüz sektördeki yöneticiler aslında management 1.0. Management 2.0 şu anda Türkiye'de biraz geriden geliyor. Ama mesela Avrupa'da, Amerika'da şu anda management 2.0 var. Yani şeyi biliyorlar, hatalarını, sıkıntılarını biliyorlar. İşte Agile diye bir şey var. İşte bazı extreme programming teknikleri var. Bunları uygulamak lazım, ama nasıl uygulayacaklarını kestiremiyorlar. Çünkü örneklerini görmediler. Ama işte mesela bizim şeydeki nesil, belki bizden bir sonraki nesil, bilmiyorum. Onlar şeyi biliyorlar işte, artık nasıl uygulayacaklarını da az çok tecrübe etmiş durumdalar. Çünkü başka firmalara gittiler. Başka firmalarda iyi örneklerini gördüler, kötü örneklerini gördüler ve düşündüler yani. Şimdi artık birazcık daha sektör bundan sonra yavaş yavaş düzelecek bence.
Ben son kez bir ara gireyim o zaman. Şöyle de düşünüyorum ben. Şu anda hani bir şekilde hani sektör düzelecek diye düşünüyoruz. Bir yandan da şeyi de düşünüyoruz yani aslında yönetici olmadan yazılımcı olarak da devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Aslında sektörün düzelmesi babına bir şekilde bu şeyi deneyimlemiş insanların da yöneticilik tarafına geçip sektörün daha hızlı şekilde düzelmesine aslında ön ayak olması da gerekiyor diye düşünüyorum bir yandan da. En azından Türkiye için.
Haklısın.
Bu görevi seve seve kabul ediyorum Barış.
Teşekkürler o zaman. Hadi koyar gelsin.
Ya bir şey aslında Barış güzel dedi. Yani bizim nesilimizdeki insanlar bu. Yani internetin süper hızlanıp işte open source'un yayılmasıyla beraber gelen neslin yöneticileri biraz daha farklı olacaktır muhtemelen. Hani artık anca görüyoruz yönetici olanları. Ya buradan şeye bağlamak istiyorum aslında ben. Hani open source dedik, code fiction'ın işte değerleri veya işte etik konuları dedik. Peki abi Code Fiction için yani kafanızda biçtiğiniz rol ne? Uzun vadede ne olmasını istersiniz? Tamam bir topluluk, işte podcast kaydediyoruz. Open source bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de yazılım kültürüne bir şeyler katmaya çalışıyoruz belki. Bu kadar atıp tutuyoruz ama hani nihai bir hedefimiz var mı mesela? Kafanızdakiler ya, neler?
Orada benim şöyle bir hayalim var diyeyim aslında. Yani Code Fiction'ın bütün böyle Türkiye'deki ya da en azından belli bir çevredeki yazılımcılar tarafından takip edildiği ve insanların aslında bir problemleri olduğu zaman buraya gelmesi ve burada o problemlerle ilgili konuşabilecek birilerini bulması bence en önemli şey. Artı bu şeyde de söylemiştim, Meetup'ın başlangıcında da söylemiştim. Aslında bizim buradaki derdimiz bir problemi çözmek falan değil. Yani biz bunu çözemeyiz. Burada mümkün değil, gerçekçi değil çünkü. Bizim derdimiz aslında şu, yani en azından ben öyle görüyorum. Herkes adına konuşmayayım. Burada aslında bu problemleri ortaya çıkartıp, su yüzüne çıkartıp insanların bu problemleri tartışmaya başlaması. Yani bizim platformumuzda da olmasına gerek yok. Bu platform içinde de olmasına gerek yok ama ya bizi dinleyen birisi yarın öbür gün iş yerine gidip arkadaşlarıyla kahve içerken, sigara içerken şeyi konuşsa bile yani ya bak böyle bir şey biz neden yapmıyoruz? Aslında yapılması çok kolay dese bile ben bu grubun amacına ulaştığını düşünüyorum. Hani kendi adıma tatmin olurum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
Çok kısa bir şey söyleyeyim. Aslında şey yani meselenin çözümüne ona ön ayak olmak aslında amaç anladığım kadarıyla senin kafandaki.
Aslında ateşi tünel. Yakmak.
Evet abi tünele girdik bu arada ama dur
evet, bakalım. Ateş yakalım da bu uzun tünel ya. Of,
ne biçim karanlık ya aman git bitmiyor. Şey aslında yani kaç hafta oldu 14 hafta mı oldu abi veya 14 program mı oldu veya 13 oldu tam ya. Bilmiyorum. Olmuştur abi.
Daha fazla oldu da.
Belki de. Aha tünel bitti sonunda evet abi. Ben burada konuştuklarımızdan bile şirkete bir dünya şey taşıyıp da tartışmaya açtım yani. En mikro ölçekte bakarsanız aslında işe yaradığını söyleyebilirim yani direkt.
Evet yani. Evet
abi haklısın. Burada ben de gireyim araya. Bizim patron da dinliyor bunları ve onunla da bu konuştuğumuz konular üzerinde bir şekilde tartışıyoruz. Bir farkındalık yarattı en azından bizim için yarattı.
Evet ya şöyle daha doğrusu hani biz anlattığımızı düşünüyorduk hani belli konularda ama hani bazen senin kullandığın kavramlarla karşındakinin kafasında böyle işaret ettiği yer aynı olmuyor ama böyle biz toplu konuşunca insanların kafasına daha iyi oturuyor gibi aslında ne ifade etmek istediğimiz. Yani birkaç kez bize gelip şey dedi ha ben şimdi sizin ne demek istediğinizi anladığım tarzında. Çünkü biz hani dertlerimizden bahsediyoruz ya burada hani hepimiz kendi yaşanmışlıklarımızı falan o insanlara şey geliyor aslında problemin özünü anlatıyor.
Evet abi yani katılıyorum. Ya zaten burada aslında önemli yani mesela bazı konuları tartışalım mı dediğimiz zaman eğer hiçbirimizin tecrübesi yoksa tartışmamayı tercih etmemiz bence buradaki en önemli şey. Yani bu şeyin amacı o zaten. Bir de yani ben artık şeyden çok sıkıldım abi. Türkçedeki birçok kaynak çok böyle durgun, sakin, ders anlatır gibi. Hani böyle işte şimdi bunu yapacağız, şimdi şunu yapacağız. Bu bence doğru yöntem değil. Yani insanların kendisine eğitmesi için. O yüzden birazcık daha böyle farklı olması lazım. Yani insanların tecrübelerini tartışabileceği bir platform lazım. Mesela belki bundan sonra şey de yapabiliriz yani. Bugün işte Eray'la başladık. Bundan sonra daha farklı, daha fazla yani komünite içinden insanları her hafta bir programa davet edelim. Katılmak isteyenler bize ulaşsın ve biz de böyle burada onların dertlerini de tartışalım hep beraber.
Evet abi yazılımın farklı alanlarından da olabilir. Yani biz hepimiz veya çoğumuz herhalde web tarafındayız veya işte internet tarafındayız ama çok farklı alanlarda yazılım yapan insanlar da var yani. Aslında onları da dinlemek lazım. Hiç bilmediğim şeyler var mesela.
Evet kesinlikle öyle. Kesinlikle katılıyorum.
Yani bir embedded programlama yapan adamla mobil programlama yapan adam bir olur mu?
Hangisi? Anlamadım. Kime gömdün, kimi yani yerdin, kime kimi sevdin?
Hiç kimseye gömmedim abi. Birbirinden çok farklı şeyler yani.
Ha tamam. Biz kötü niyetliyiz ya.
Abi oha nasıl? Ya, Türkçe çok tehlikeli. Ya Türkçe çok tehlikeli değil tabii de. Yok hiç yani embedded program yazan kimseyi tanımıyorum yani. O yüzden bir şey diyemem. Ama farklı olduğunu vurgulamak istedim aslında.
Peki. Biz yazdık embedded. Tabii o. Çok bir problem olmuştu.
Hemen cevap gelsin ya. Nasıl çok zorlandınız mı mesela?
Bayağı bir zorlandık. Sonuçta assembly üzerinde yazıyoruz. İşte ne bileyim o devreleri bağlıyoruz. Bir tane robot call vermişler bize. Böyle hareket ettireceğiz. Yok topu alıp bilmem ne şey yapacağız. Sonra çamaşır makinesi tasarlamaya çalıştık. Ama yani bir süreden sonra insan açıkçası ben kendi açıma söyleyeyim. Gerçekten o kadar ufak minimize detaylarla uğraşmaktan çok rahatsız oluyoruz. Çok sıkılıyoruz. Yani ben zorlukla geçtim o dersi.
Ha şeyde piyasada değil yani okulda
denk ya, geldi. Evet okulda ama bir tane proje almıştı bizim üniversite. Ve onun altyapısını geliştirmeye falan çalışıyordu. Tabii o sonra projenin ne olduğu bilmiyorum. Ben en fazla 1,5 ay kadar falan bir çalışabildim. Ondan sonra dediğim gibi yani ne olduğunu bilmiyorum ama gerçekten çok problem ve zorlayıcı. Yani benim zekamı aşıyor diyebilirim galiba.
Abi benim zekamı aşan functional programming ya. Yani zorluyor. Beynimin ısındığını hissediyorum.
İşte o ya, bakış evet, açısını abi, değiştirmek gerekiyor.
Evet. Aynen öyle abi. Yani işte ondan aslında konuştuk ya. Yani o konfor zonu dışına çıkmak lazım yani. En önemli şey o. Bu arada bizim istasyona ne kadar kaldı? Bir yarım saat falan kaldı herhalde.
Yani ufaktan ineriz artık abi. Git abi git.
Ben o zaman bir yemekli vagona doğru geçiyorum izninizle.
Afiyet olsun.
Afiyet olsun. Bize de bir şeyler getir bari. Dikkat et tünele gireceğiz şimdi.
Korkarım çünkü.
Milletin ayağına basma.
Milletin rızkını yiyeceğim yolda.
Tünel çok büyük.
Pek tünel gibi değilmiş ya. Güzel. Peki mesela yaptığınız en ilginç proje neydi? En böyle değişik, tuhaf, saçma sapan da olabilir.
Oo.
Bizim bir tane Uğur'la var girdiğimiz saçma sapan bir proje.
Evet, evet var bizim bir tane.
Deniz, asansör yazılımı.
Denizde ne var acaba? Bizimki çok garipti de ondan.
Abi, denizde var.
Ya benimki ya. Şeydi. Bir, tabii ben şu saçma projelerin adamı gibiyim. Şeylerde. Başıma çok geldi. Abi bir tane e-ticaret sitesinde çalışırken orada böyle bir milletin ticketları aldıkları bir sistem vardı. Hatta ünlü de şimdi adı ben hatırlayamadım. Help desk gibi bir şey. İşte buna bir tane entegrasyon yazmışlardı dayılar zamanında. Ama bunun canlıdaki versiyonuyla source kodları arasında böyle bir yıl falan var. Yani kimse artık ne yazıldığını bilmiyor ve onun çalışması lazım. Çünkü ticketlar onun üzerinden geçerek açılıyor. Bunda da bir memory leak mi var? Bir şey var böyle. Sürekli böyle bunun belli aralıklarla birinin bunu restart etmesi gerekiyor. Bu iş bize kaldı tamam mı? Ulan restart böyle her gün 2'de uyandırıyorlar. Restart ediyorsun falan. Ben de hani bu saçma probleme şöyle saçma bir çözüm buldum. IIS'in bir tane management library'si çıkmıştı o zaman Microsoft tarafından. Bir tane web uygulaması yazdım böyle. 2 tane buton koydum şey application restart et diye. Oradan adamlara şey yapıyordum. Kimse uyandırmıyorlardı artık. Kendileri restart ediyorlardı application'ı.
Abi böyle. İkinci buton ne yapıyordu?
İkinci buton da şey yapıyordu. O bazen yemiyordu. IIS reset yapmak gerekiyordu.
Force. Dash dash force.
Abi o yemiyor. Yemiyor var ya o çok ilginç ya.
Ama sorunumu çözdü yani.
Abi benim var bir tane. Yani çok bilgisayar veya yazılım açısından ilginç değil ama sektör olarak ilginçti. Hiç girmediğim bir şey. Bu GSM operatörlerinin abi charging API'larıyla ilgili bir iş yapmıştım. Yani çalıştığım bir yerde yapmıştım. Böyle belli bir miktar telefon numarası var ve işte bu subscribe oluyorlar çeşitli servislere. Ve böyle toplu olarak bu adamları ayın belli bir gününde charge etmen gerekiyor. Ve çok çok riskli bir şey. Çünkü hiç engelleyen hiçbir şey yok yani. O adamın telefon numarasını işte GSM operatörünün API'ne verdiğin zaman o adamdan çat diye çekiyor 10 lira mesela. Ve çok çok korkutucuydu. Bir iki kere böyle bayağı kritik hatalar falan oldu. Bayağı üzmüştü beni. Hiç yapmadığım bir şeydi ve bir tane böyle C# yazmıştım bir de. Hiç tecrübem olmayan bir dil yani ama şirket onu kullanıyordu falan. Bayağı ağlatmıştı beni yani.
Bizde şey
ilginç değilmiş.
İlginç abi, parayla uğraşmak her zaman çok tuhaf ve ilginç. Bu arada bayağı tuhaf, uzun bir tünele girdik de ucunda bir ışık var.
Ucu gelmedi.
Aynen abi, nereye acaba çıkacak acaba ya?
Tabela mı?
Abi tam bir umut tacirliği değil mi şu an yaşadığımız ya?
Aynen. Abi ışık da büyümüyor yani. Baksana ufacık.
Evet.
Çok abi biraz abi büyüyor böyle. Çok ufak ufak.
Biz mi yavaş gidiyoruz? Tünel mi çok uzun?
Tünel abi uzuyor ya, bizimle birlikte. Onun hızı daha yavaş.
Kaç kilometre denmişler ya.
Ha, şimdi bir şeyler belli olmaya başladı.
Aha geldik.
Az kaldı.
Bekliyoruz bayağı.
Norveç'i demir ağlarla ölmüşler.
Herkes sustu çünkü.
Abi otur. Dizlerim ağrıdı artık ya. Bir kalkmak istiyorum yani.
Göl ya donmuş şey... ya.
Göl mü?
Evet. Buralarda donuyor göller. Buralar soğuk.
O beyaz şeyler kar.
Valla.
Allah Allah.
Ben de diyorum.
Acayip memleketmiş ya.
İlk defa mı geliyorsunuz?
Hayır yani hiç bana böyle yaşanabilir... Yani insan yaşamına uygun bir yer değilmiş gibi geliyor şöyle bakınca ama herifler bayağı ülke kurmuşlar.
Daha zaten. Yaşayan var mı burada?
Sincap falan.
Ben aslında aklıma bir şey geldi. Şimdi demin bahsettiğimiz Uğur bahsetmişti ya böyle operatörlerle ücretlendirme ile alakalı. Bana bir tane iş verilmişti. Ben şu an çalıştığım şirkete benzer bir takım işlemler yapılıyor. Bir paketin abonelerine ait kişilere SMS atılacaktı. İşte ücretiniz eskiden buydu, şimdi bu oldu diye. Yukarıya yazmışlar işte, metni de vermişler. Sadece Türkçe olarak yazmışlar. Ve bayağı da bir artış var. Böyle yaklaşık 2 kat kadar bir artış var. Ama ben tabii o Turkcell lafını görmeyip 3 operatöre yaklaşık 5 milyon aboneye öyle bir hata yaptım. Ve operatörler sonra zorunlu olarak yükseltmek zorunda kaldılar.
Göbek atmışlardır.
Tabii sonra sonuçta şirkete bir kar getirdi. Ama sonuçta planlanan bir şey değildi. Öyle bir durum var yani.
Ne, zam aldın mı maaşına?
Zam aldım ama eminim ondan değildir.
Ya da kovuldun mu? İkisinin ortası yok çünkü.
Çok şükür kovulmadım. Ben belli bir miktar zam istedim. Bana istediğimden fazla verdiler ama dediğim gibi işte.
Allah ya, niye ki?
İşte artık geçti, ben de hatırlamıyorum. Neyse.
Geçmiş olsun.
Güzel ya, güzel. böyle işte şey, bazı olaylar böyle bir yazılımcının aslında anlık bir şeyine bakıyor. Değişikliği göndermesine bakıyor ya. O çok acımasız bence ya. Bu yüzden aslında şeye ihtiyacımız var, continuous integration'a.
Benim de başıma şöyle bir şey gelmişti. Bir mobile application ve bunun backend'ini yazıyoruz eski firmada. Yaptığımız uygulama gelen akışı onaylayıp reddedip vesaire ilerletmek üzerine. Burada bütün request response type'larını vesairelerini normalde tanımlıyoruz ve yapacağı işlemi de veri tabanından çekiyoruz. Orada belli kodlar var. İşte reject'se R, approve'sa A gibi kısa harflerle işliyor ve bunlar SAP'ye gidiyor. Buradaki data da SAP'den besleniyor. Hani ben approve yapacaksam bana E gönder, A gönder. Bana reject işlemi için de R gönder şeklinde. Bu belli bir cevap çalışıyor arkada. O şekilde hazırlanmış. Bu şekilde bana harf kodlarıyla besleme yapılıyordu. Buradaki yapılan beslemede yanlış hatırlamıyorsam bir hata olmuş. İkisi de ya R ya ikisi de A geliyordu. İkisinde de aynı işlem geliyordu. Bir taraftan böyle milyon dolarlık alımlar, satımlar gerçekleştiriliyor. Binlerce işlem gerçekleştiriliyor. Ve hepsine ya reject ya approve, şu an hatırlamıyorum. Hepsi ne yaparsa yapsın aynı şekilde gidiyordu ve bunu çözmenin yolu basılan, yapılan action'da, çağrılan action'da basılan butonun rekordu üzerinden gitmekti. Onun da kaydı vardı. Fakat o kayıt da zaten aynı kodlar üzerinden alındığı için hiçbir zaman çözülememişti. Bütün işlemler SAP tarafından geri döndürülmek zorunda kalıp tekrar işleme sokulmuştu.
Vay arkadaş. Şey vardı, öyle bir bizim çalıştığımız kontraktör olarak gittiğimiz bir firmada öyle bir hata yaşanmış. Yanlışlıkla adamlar bütün abonelerine mi? Ya bir tane adama 15 bin tane SMS göndermişler.
15 bin.
15 bin tane.
Telefonu açamaz bir hafta.
Ya of. İşin kötüsü şeyde baz istasyonda sıkıntı olmaya başlamış. Adam baz istasyonda.
Düşünsene o bölgedeki hiç kimsenin telefonu çekmemeye başlıyor abi.
Aynen ya. Bildiğin DDoS adam, yapıyorsun.
Adam Cemil gibi nereye gitse baz istasyonu çöküyor.
Abi Symbian'da benim başıma Symbian S60 versiyon 1'deyken 4000 SMS'ten sonra SMS application'ını açamıyordum. Telefon resetleniyordu.
15.000 sana gelmemiş yani.
Abi eskiden şey vardı ya, öyle bitiyordu yani, mesaj şeyin doluyordu.
Evet 10 evet. Tane 15 tane filandı. Hey yavrum be, ne günlerdi.
Vallahi değil mi? Nerelerden nasıl bir noktaya geldik ya? Şu an de çok hızlı geldi yani, bu işler çok hızlı oldu. Çok şaşırtıcı.
10 yılda 15 yılda oldu abi.
Evet yani işte o yüzden yazılımcı adamın çok hızlı şey yapması lazım.
Evet abi, telefonda yılan oynamak büyük bir şeydi bir zamanlar. Oo teknoloji falan diyordun.
Evet, o yılanda şey yapıyordun, high score.
Manyakları vardı ya, çok acayip oynuyorlardı. Ben hiç o kadar başarılı olamadım oyunda.
Ben o tarz oyunlarda hiç başarılı değilim ya. Genelde böyle çok çeviklik isteyen.
Kafam dolu ondan.
Kafam dolu.
Çok düşünüyorsun. Düşünmeden oynamak gerekiyor öyle oyunları.
Abi olur mu ya, onların da şeyi var. Mesela Solitaire. Hiç oynadınız mı soliter?
Abi, ama abi soliter çeviklik gerektiriyor mu ya?
Abi tabii ki gerektiriyor. Değil misin? Zamana karşı oynuyorsun abi.
Ha
abi,
o öyle mayın miydi tarlası, ya? Pardon.
Mayın tarlasını hiç öğrenemedim ya. Hala meraklıyım abi. Oyunun mantığı nedir? O rakamlar nedir? Yani.
Abi açıklayayım mı sana?
Kaldırdılar oyunu ya.
Öyle bir random.
Yok artık.
Abi birlikte oynayalım bir gün. Çok kolay.
Hakikaten hep çok kolay diyorsunuz
ya. Hep öyle diyorsunuz. Coding'de abi oyna bir gün.
Aynen ya. Hemen hatta açalım oynayalım.
Konu evet. Bayağı bir enteresan noktaya gitti ama ben SMS'lerle ilgili aklıma bir şey geldi. Onu paylaşayım istedim. Şimdi operatör önemli değil ama bir tane operatörün bizimle olan bir entegrasyonu var. Ve SMS gönderiyor. Biz bir tane SMS'i gönderiyoruz. Daha doğrusu onların sistemleri bizden çekiyor. Biz bir yere yazıyoruz. Onların servisi bir yerden çekiyor. Ve çektiğini de işliyor. Yani ben bu datayı çekmişimdir diye işliyor. Ama o gün bir tane adam için işleyememiş o. Yani ben bu datayı aldım diye işleyememiş. Adama yaklaşık 58 bin mesaj gidiyor. Ve ondan sonra operatör telefon kilitlendiği için ona yeni bir tane galiba telefon armağan ediyorlar. Artık bilmiyorum olayın ne olduğunu ama bizde de maalesef böyle tek bir adama baz istasyonunu tamamen bütün benefitini dolduracak düzeyde SMS'ler gönderildiği zaman olmuştu.
Abi bu tek yani tek tuşla giden ve geri dönüşü olmayan hadiseler çok büyük sıkıntı ya bizim dünyada. Sanırım 2-3 sene önce böyle bir bütün operatörlere SDS, FSF, test diye bir SMS gelmişti.
Hadi ya.
Evet evet.
Türksel olması lazım abi ya.
Belki de Türksel.
Bu Türksel şey yapmıştı orada ya galiba ya. Push notification'ı test ederken.
Ha push. Belki de push'tu evet.
O bizden kaynaklanmış olabilir. Bizde çalışan bir arkadaş Yoramipsum'la test göndermişti. On, ertesi sabah direkt ekşi sözlüğe düşmüştü o. Yani
kaynağını bulduk.
Abi ekşi sözlük demeyin ya. Ekşi sözlük demeyin.
Allah Allah.
Niye demiyor burada anlamadım.
Yani Türkiye'nin en iyi .NET ekibi var burada.
Ona girmeyelim.
İlk programa referans verdin şu anda.
Evet evet. Gönderme yaptım.
Uf.
Hay Allah.
Peki sözlüğe düşmüşlüğüm var.
Bu arada burada inelim mi artık ya?
İnelim. Abi tren kalktı yalnız. Ne yapacağız?
Biraz geç kaldık. Azaltmayalım
hadi.
Hadi.
Kalktı mı tren?
Gidiyor.
Kalktı ya. Hızlanmadı ya tren. İzmir'de yattı fren.
Neyse bir sonraki istasyonda ineceğiz artık.
Kolay falan diyor.
Oradan artık Uber ondan sonra.
Atlıyoruz o karlara.
Abi şey acil freni çekin dursun.
Yok abi olmaz, şimdi bir sürü insan var, bebeler uyuyor.
Hayvanlık mı olur diyorsun?
Abi cezası yani var.
Evet cezalandırılırsın.
Tabii değil ya. Mi?
Öyle yazıyor.
Evet abi.
Gereksiz yere freni kullananlar cezalandırılacaktır.
En cezaya tabidir. Öyle bazen daha böyle düzgün Türkçe'yle yazıyorlar.
Allah razı olsun. Sağ olsunlar.
Ama işe yaramış yani.
Ne yaramış? Ha evet, korkutuyor değil mi?
Evet abi, kimse çekmiyor acil durum frenini.
Çekildiğine hiç tanık oldunuz mu? Ben hiç görmedim.
Ben de hiç görmedim. Ya.
Ben de görmedim.
O zaman bugün zamanı mı?
Hadi çek.
Bugün
çek
o gün abi. Beyler. Bugün o gün hadi beyler.
Çek.
Yok abi şimdi.
Buranın kanunlarını da bilmiyoruz.
Tabii ya.
Taklaya gelmeyelim.
Bilmediğimiz yer sonuçta.
Uğur biliyor biraz ama çok da.
Yok abi ben hiç. Vallahi öyle geldim bodoslama yaşıyorum abi.
Abi. Vallahi bak. Var ya. Burayı tuzluyorlar mı acaba ya?
Burayı tuzluyorlar.
Bu kadar yol tuzlanmaz abi.
Tuzuma dayanır. Şey abi kar lastiği ya. Bunun ilacı kar lastiği.
Bunu abi çünkü tuzlaman lazım yani.
Uçakta tuzlayacaksın.
Abi tuz gölü niye kurudu sanırım?
Buraya mı almışlar hepsini? Buraya mı taşımışlar?
Evet abi.
Arkasında hiçbir şey.
Vay vay vay. E artık hadi ya. Uyuyalım madem. Yatalım uyuyalım abi. Kaç saattir yoldayız. Yataklı vagonda
mısın? Aynen abi dinlenelim biraz ya.
Hazır yataklı vagondayız.
Kompartman.
Tekli yatak ama yanlış anlaşılmamasın. Evet. Ama abi bir dakika bir şey diyeceğim. Şimdi bizim trenlerde evet. Şöyle bir ses vardır ya.
Abi.
Evet abi ya.
Burada o yok yani. O hissi şey yapamadım.
Tren hissi alamadın mı abi?
Aynen.
O şey oluyor değil mi? O rayların eklenti yerlerinden çıkıyor. Demek ki yekpare yapmışlar. Düşün 10 kilometre, evet, 100 kilometre.
Ondan.
Yekpare abi işte.
Abi raylar eklentisiz abi demek ki.
Aynen. Buradan da
zanaat var abi zanaat.
Zanaatine. Peki mesela bu şeyin başını ne koyalım? Bugünün podcast'inin.
Bak.
Ya.
Tren.
Ya.
Çuf çuf.
Tren gidiyor. Tren yaptı.